Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın.
Ekrem Bey, bugün biraz Osmanlıcadan, aslında yazıdan, biraz okur yazarlıktan, kimler okurdu, kimler yazardı, Osmanlıca zor bir dil miydi? Şimdi mesela o kadar alıştık ki Latin harfleriyle okumaya, yazmaya. Kur'an-ı Kerim okusa bile insanlar, harfleri bilse bile Osmanlıcanın çok zor olduğu kanaatinde. Biraz geriye gidelim ve Osmanlı'da okuma yazmayı ve Osmanlıcanın nasıl öğretildiğini konuşalım.
Şimdi Osmanlıca bir kere aslında yanlış bir tabir ama Galata meşhur olmuş. Osmanlıca ayrı bir dil değil ki, biz buna Osmanlıca diyoruz. Türkçenin Osmanlılar zamanında konuşulan versiyonu ve yazıyı kastediyorsanız o zamanki yazısıdır.
Ama
o
şimdi zamanki... Arapça mı tam?
Evet,
Arapça da
değil. Tabii. Arap alfabesiyle yazılıyor Türkçe Osmanlılar'da ve Selçuklular zamanında. Buna biz Osmanlıca diyoruz. Yani anlatabilmek için Osmanlıca diyoruz. Doğru değil ama kullanılması da...
Ne kullanılabilir onun yerine mesela?
Osmanlı yazısı belki. Osmanlı devletinin yazısı. Ama Selçuklular'da da aynı yazı var. İslamiyet'ten önceki Cumhuriyet'ten önceki Türk yazısı da denilebilir. Ama bunların hepsi uzun. Osmanlıca dendiği zaman biz anlıyoruz ki...
Evet.
Osmanlıların kullandığı Türkçenin lehçesi... ve
alfabe.
Bu alfabe Arap alfabesidir. Türkler Müslüman olduktan sonra İslamiyet'le beraber İslami örfleri de benimsemişler. İslam hukukunu benimsemişler. Kendi adetlerinden İslamiyet'e aykırı olanları bırakmışlar. İslamiyet'e uygun olanları muhafaza etmişler. Bu arada alfabeyi de almışlar. Bu gayet tabidir. Türkçe'ye pek çok Arapça kelimeler girmiş. Türkçe'deki kelimelerin bir kısmı Farsçadır. Bu kelimeler çok kelime parçadır, medeniyetle alakalı. Ama daha yüksek manası olan, mücerre, soyut manası olan kelimeler din yoluyla Arapçadan girmiştir.
Bir parantez açacağım. Arap alfabesini almasaydı Türkler, şimdi hangi alfabeyle...
Yoktu Türklerin alfabesi. Şimdi dinleyicilerimiz şaşıracak.
Evet.
Türkler o zaman okuma yazma...
Orta Asya'da bırakılan
9. asırdan bahsediyoruz. Halk arasında zaten okuma yazma yaygın değil. O zaman okuma yazma bir ihtiyaç değil. İnsanlar arasında okuma yazma yaygın değil. Öyle bir dert yok. Yani Türklerin milli alfabesi diye bir şey yok. Ama Göktürkler biliyorsunuz, proto Türkler, runik alfabeyle yazmışlar. Biz buna Göktürk alfabesi diyoruz. Bugünkü Göktürk kitabeleri, Orhun kitabeleri bunlarla yazılmıştır. Ama Göktürkler 8. asır, artık bu alfabe unutulmuş. Yani Müslümanlıkla ilk tanışan Türkler bu alfabeyi bilmiyorlar. Söyleseniz böyle bir alfabe var. Ki biliyorsunuz ilk Müslüman olan Türk hükümdarları Göktürk prensleridir. Bugünkü Özbekistan'da onlar şehir devletlerinde prens idiler. Bunların hiçbirisi Göktürk alfabesini bilmiyorlardı. Muhtemelen Soğut alfabesiyle, yani bugünkü Uygur alfabesiyle yazıyorlardı. Uygur alfabesi, daha sonra Uygurlar, Göktürklerden sonra Uygurları
daha kolay
görüyoruz.
Galiba, değil mi?
Bu alfabe Hint alfabesidir. Sanskritçeden gelmez bir alfabe, Soğut alfabesi deniyor. Sağdan sola yazılıyor, Arap alfabesine benziyor. Zaten bütün alfabeler Latin alfabesi dışında sağdan sola yazılır. Bir tek Latin alfabesi ve ez cümle Grek alfabesi soldan sağa yazılır.
Hangisi Arapça, daha pedagojik?
Sağdan sola yazılması. Çünkü insanın tabiatına uygun olan da sağdan sola yazılması. İnsanların ekserisi sağ ile yazarlar. Soldan sağa yazmak bir kere zaten zordur. Sağ elinizi sola doğru uzatıp sağa doğru aktaracaksınız. Halbuki sağdan sola yazmak çok daha kolaydır. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Latin alfabe zaten bu itibariyle ilk başta insan tabiatına aykırı zor bir alfabedir. İkincisi, köşeli olması itibariyle gözleri yorar ve yazılması çok daha zordur. Ve el yazısıyla yazıldığı zaman da okunması çok daha zordur. Yapılan propagandaların aksine.
Zaten geri dönüldü şimdi onlar.
Birkaç çeşit alfabe var. Bunlardan bir tanesi resim alfabesidir. Biz buna hieroglif diyoruz. Eski Mısır'da kullanılan. Bir tanesi çivi yazısı. Mezopotamya'da kullanılan. Çekişle, çiviyle taş üzerine açılan işaretler bugünkü körler alfabesine, Braille alfabesine benziyor. Üçüncüsü ise normal işaret yazısıdır ki bunların hepsi belli bir yazıdan çıkmıştır. O da Arap alfabesidir. Latin alfabesi de, Kiril alfabesi de, Göktürk hepsi Arap alfabesinden çıkmıştır. Tabi o zaman Arap alfabesi demiyoruz buna. Sami alfabesi. Samilerin kullandığı bu işaret yazısı Fenikelilerden çıkmış.
Nasıl okunuyor tam olarak?
Sağdan sola.
Yok, hayır. Kelime olarak Sami diyenler var.
Sami.
Sami. Uzun.
Sam. İsmi Sam. Hazreti Nuh'un 3 oğlu var. Yafes, Ham, Sam. Sami. Sam'ın soyundan gelenler. Kim bunlar? Yahudiler. En başta İbraniler, İsrailoğulları. Başka? Tarihteki Asur, Kalde, Akat, Babil bunlar. Fenikeliler, Kartacalılar ve Araplar. Bugün Süryaniler, Yahudiler ve Araplar. Bugün 3 tane millet Sami'dir. Hamiler, Afrikalılar, zenciler, Kuzey Afrika'nın yerlileri yani Kıpti ve Berberiler, bir de Güney Hindistan halkı, esmer olanlar. Üçüncüsü Yafes. Yafes beyaz ve sarı ırkın atasıdır. Şimdi Avrupalılar Semitik diyorlar. Semitik. Onlar uzatma olmadığı için onların dilinde Sami kelimesini onlar Semitik diye anlatıyorlar. Ama zaman içinde Semitik sadece Yahudi aleyhtar, Yahudilik için kullanılmış. Antisemitizm, Yahudi aleyhtarlığı.
Evet.
Halbuki antisemitizm Arap, Süryani, Yahudi hepsini aleyhtar olmak. Yani Orta Doğu halklarına, şimdi öyle. Şu anda antisemitizm
kelime
Arap,
anlamını mı buldu,
şimdi? Arap ve Yahudi aleyhtarlığıdır. Ama eskiden Yahudiler için yanlış. Sami alfabesidir. Bu alfabeden bütün alfabeler çıkmıştır. Yani Fenikeliler bir Sami kavmi. Buldukları alfabeyle, ki öteden beri muhtemelen kullanılan bir alfabeydi bu, Adem Aleyhisselam'dan beri. Buradan diğer alfabeler çıkmıştır. Hepsi buna, tek farkı işte Latin, Grek ve Kiril alfabesi soldan sağa yazılmıştır. Farkı budur. Bu alfabe inkişaf edildi Araplarda. Hazreti Peygamber zamanında hemen hemen bugünkü halini almıştı. Kur'an-ı Kerim bu yazıyla yazıldı. Hazreti Peygamber'in hadisleri bu yazıyla yazıldı. Ve dolayısıyla İslam dininin alfabesi bu oldu. Ve onun için buna İslam yazısı derler. Bu ne demek? İslamiyet'in bütün orijinal metinleri bu alfabeyle yazıldığı için. Ve bu alfabe başka bir alfabeye çevrilemediği için biz Arap alfabesine İslam yazısı diyoruz. Onun için Müslümanların Arap alfabesini öğrenmesi, en azından Kur'an-ı Kerim'i ve asli metinleri okuması istiyorsa şarttır, kaçınılmazdır. Yani mecburi gibidir. Ha, öğrenmeye de bilir o zaman, Kur'an-ı Kerim okuyamaz ve bu dinin ilmini, ilimlerini tahsil edemez. Türkler Müslüman olunca gayet tabi olarak bu alfabeyi aldılar. Zaten onların arasında yaygın, çok iyi kullanılan bir alfabe yoktu. Türk entelektüelleri Müslüman olduktan sonra Arap alfabesini okuyup yazdılar. Araplar medeniyet bakımından o zamanki Türklerden daha üstündüler.
Bunu Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek için de
sadece
bu dile yaklaşmak
için değil. O zaten belli bir şey. Mukaddes kitabı okumanız için ister istemez, yani size bakan bir kitap elbette ki bu şifrelerin ne manaya geldiğini her Müslüman öğrenmek ister. Bu normal hayatta da kullanılıyorsa bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Hem dini metinlerinizi okumak hem normal hayatınızda yazıyı kullanmak için Arap alfabesi böylece hayatımıza girmiştir. Arap alfabesi zor mudur? Türk diline uygun değil midir? Bu tabii Cumhuriyet devrinde harf inkılabından sonra çok vurgulanan bir husustur. Arap alfabesi öğrenmek çok zordur. Nitekim Arapça ve Osmanlıca öğrenmeye çalışanlar da bu zorluğu yaşamaktadırlar. İkincisi, Arap alfabesi Türkçenin harflerini karşılamıyor. İkinciden cevap vereyim. Arap alfabesi Türkçe harfleri karşılamakta Latin alfabesinden çok daha
sesleri
iyidir.
Karşılamaktan
evet,
bahsediyoruz
çok daha iyidir.
Değil mi?
Mesela Türkçe'de pek çok kelimeyi, harfi Latin alfabesi karşılamamaktadır. Mesela Türkçe'de nazal neye denilen bir sağır nun vardır. Hı kelimesi. Mesela çok affedersiniz, domuz değil domuz. Hanımın değil hanımın olacak. Türkçe'de böyledir. Pek güneş. Pek çok kelime tengri, tanrı, tanrı nun değil, tengri. Bu kelime Latin alfabesinde yoktur. Atatürk Rumeli olduğu için Rumeli yerlilerinde, Rumeli'deki Türkler de değil, Rumeli yerlilerinden olup Müslüman olanlarda, mesela Arnavutlarda, diğerlerinde bu harf yoktur. Onlar nazal neyi bilmezler. Yani Arnavut, Pomak, Boşnak olup da Türkleşenler, onlar zaten kullanmaz da, bunlardan Türkleşenler, Atatürk'ün soyu da öyleydi, Türkleşmiş bir Arnavut ailesi, bunlardan sağır nunu yoktur. Onun için Atatürk bu alfabeyi koyarken mesela sağır nunu koymadı. Biz şimdi dünyada yalnızca yazdığı gibi konuşan milletiz. Dünyadaki bütün milletler konuştuğu gibi yazarlar. Yani konuştukları her sesi alfabede bir işaret karşılar. Sadece Türkler buna...
Bazen birkaç harf yan yana gelerek de olsa...
Olsa yaparlar. Ama bizde dilimizin seslerini karşılayacak ses yoktur. Latin alfabesi Türkçe'ye en kifayetsiz, yetersiz alfabedir. Gelelim ikinci probleme. Arap alfabesini öğrenmek zor mudur? Bu neden zordur biliyor musunuz? Latin alfabesiyle okumaya alışmış, her şeyi Latin alfabesiyle görmeye çalışan birisi için zor.
Şimdi bakışımız bile, şimdi mesela sağdan sola değil, soldan sağa. Yani metne baktığımız
evet,
zaman
da onu
görüyoruz.
Kafanızdaki alfabe imajı, bir sessiz harf, bir sesli harf olacak. Bunlar birbirinden ayrı olacak. Birleştiği zaman farklı bir... Bir de soldan sağ olacak. Ama Arap alfabesinde sessiz harf diye bir şey yok. O kelimedeki vaziyetine göre şey alıyor.
Onun için kelimeyi bilmek lazım.
Kelimeyi bilmek lazım. Daha doğrusu Türkçe bilmek lazım. Siz Latin alfabesinden sonra Osmanlıca öğrenirseniz zor. Ama doğrudan Osmanlıca öğrenirseniz zor değil. Ben Osmanlıca öğrenen çok insanla görüştüm, tanıştım. Hiçbirisi bu zorluktan bahsetmediler. İkincisi, ben Kur'an-ı Kerim'i 15 günde öğrendim. 15 günde Kur'an-ı Kerim okuyordum her gün, ama çalışarak. Her gün bir saat, iki saat çalışarak, önce harfleri öğrenerek, sonra harekeleri öğrenerek, şeddeleri, cezimleri öğrenerek ben 15. günde artık durarak da ya ağır da olsa Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okuyordum. Ben ilk mektepte sınıfın en çalışkanlarındandım. İkinci okuma yazma öğrenen benim, kırmızı kurdele taktılar bana ve kitap hediye ettiler. Ocak ayında öğrendik Latin harfleri okuma yazmayı. Ekim, Kasım, Aralık, 3,5 ay. Yani şu sömestriden önce. Latin harfleri okumayı öğrenmemiz...
Aynı yaşlardan mı bahsediyorsunuz peki? Yani 15 günde...
Biraz daha sonra.
Daha büyük.
Yani Kur'an-ı Kerim öğrenmem daha sonra ama 7 yaşında çocuğun zihni çok daha berraktır. Yani daha çabuk öğrenmem. Yani ben o şeye katılmıyorum. Zor olabilir. Hiçbir alfabe kolay değildir. Bir Arap için de Latin alfabesi fevkalade zordur. Veya bir Çinli için de Latin alfabesi zordur. Bir Latin için Çin alfabesi zordur. Ama Arap alfabesi zor değildir.
Hayır, biz aynı alfabe olmamıza rağmen başka dilleri öğrenmekte de zorlanıyoruz. Yani
zorlanıyoruz.
Bu kadar yıl, diyelim ki 8 yıl, 10 yıl İngilizce eğitim veriyoruz çocuklara.
Evet.
Adını soyadını söylemekten ileri gidemeyen pek çok öğrenci var.
Yüksek tahsilli olup da söylediği kelimeleri doğru yazamayan çok insan vardır.
Kendi dilinde.
Evet, kendi dilinde basit kelimeleri. Bakın zor değil. Basit kelimeleri yazmakta, bırakın yazmayı, söylemekte zorluk çeken çok insan var. Çok insan var. Şimdi bu da böyle. Arap alfabesinin de avantajları çok. Birincisi, Arap alfabesi sağdan sola yazıldığı için insan tabiatına daha uygundur. Yuvarlak olduğu için gözleri yormaz. Eskiden gözlük takan insan çok daha azdı. Bunun bir sebebin de bu olduğu söylenir. Kolay yazılır. Steno'ya çok uygundur. Eski insanların ben not tutarken Arap alfabesiyle tuttuğunu çok gördüm. Kenan Evren bile, yani Kemalizmi kimseye vermezdi ama notlarını İslam yazısıyla tutardı. Aziz Nesin, bunları ben gözümle gördüm tuttuklarını. Bizim fakültede yaşlı talebeler vardı. Biz yeni talebeydik. Onlar aftan dönmüşler. Emekli olmuş adam. Mektebe gelmiş. Demek o zaman 60 yaşlarında, bakardım. Ders notlarını İslam harfleri tutuyor. Biz bir sayfayı yazana kadar 200 sayfayı bitirebiliyordu. Çok süratli. Böyle avantajları var.
Akıcı olduğu için de
evet.
Öyle. Yani elin
bitişik,
hareketine.
Elin hareketine uygun bu. Bu uygun. Sonra sanatlı bir yazı biliyorsunuz, yani bununla alakalı bir hat sanatı diye bir şey duymuş, doğmuş yani. Yani İslam yazısının süslü yazılmasıyla alakalı bir şey doğmuştur. Onun için bütün bu söylenenler tamamen harf inkılabından sonraki propagandalardır. Arap yazısının zor olduğu ve Türkçe'ye uymadığı, bir kere bu kesinlikle kabul edilemez. Bugün dünyada milyonlarca insan Arap, Arap olmayanlar, İranlılar, Arap değiller, Hintliler, Pakistanlılar, Afganlar, bunlar hatta Uygur Türkleri hala Arap alfabesi okuyor. Çin bile Arap alfabesini yasaklamadı, düşünün. Mao bile Uygur Türklerine Arap alfabesini yasaklamadı. Bunlar bu yazıyla yazıyorlar ve okuyorlar. Bunda bir Kürtler bir problem yok. Yani zannedilen problem doğmadı. O bir propagandadır.
Şimdi Türkçenin kolay bir dil olduğunu da söyleyemeyiz. Yani şu haliyle diyelim ki Latince bilen birisi bile Türkçe okumaya yazmaya çalıştığında okuyamıyor aynı
Türkçe
harflerle.
Türkçe yaygın dillerin hiçbirisiyle aynı aileden değil. Yani ne Avrupa dillerine benziyor, ne Arap dillerine benziyor, ne İran. Zaten İran ve Avrupa dilleri birbirine akrabadır. Arap dilleri Yahudice birbirine benzer, çok benzer. Kelime yapısı ve cümle yapısı olarak. Mantık olarak Arapça Avrupa dillerine benzer. Mesela sıfat tamlamaları bile benzer. Mesela Devlet Osmaniye. Bakın, devlet önce, Osmaniye sonra gelir. State Empire of Ottoman. O da ters. Ottoman Empire dendiği de var ama. Veya State of Ottoman. Ters söyleniyor. Aynı mantıktır. Ama Türkçe öyle değildir. Türkçe tamamen farklı bir lisan. Bunlardan tamamen farklı.
Ama konuşma dilimiz de böyle. Yani yazı,
evet,
diline tabii konuşma dilinden geçmiş.
Macarca, Fince bize benziyor ama onlar bile Avrupa'nın çok tesirinde kalmış. Bizim dilimiz zordur. Dışarıdan gelen bir insanın Türkçeyi anlaması zor. Bir de Türkçe'de cinas, mecaz çok fazla. Yani Avrupa'da olmadığı kadar, Arapça'da olmadığı kadar. Mesela Arapça'da bir kelimenin çok manası vardır ama Türkçe'deki kelimelerin kullanıldığı yere göre alaycı, efendim ciddi manaları vardır. Bunu ancak Türkler bilebilir.
Tabii o dili yaşayan bilebilir. Zaten yabancıların en zorlandığı şey o.
Evet.
Şimdi burada niye güldünüz
niye
diyor
güldünüz
bu kelimeye.
Ne
niye
var
güldünüz?
Bunda gülünecekler. Evet. Bu da Türkçenin hususiyetlerinden. Şimdi gelelim harf inkılabına. Türkler Müslüman olduktan sonra senelerce, asırlarca Arap alfabesini kullandılar.
Ve bu
bundan
dilde
dolayı
eserler
bir
bıraktılar.
Zorluk çekmediler. Muhallet, ölümsüz eserler bıraktılar. Onların bıraktığı eserler bugün bile aşılmış değildir her fende. Bunu çok iddialı olarak söylüyorum. Bunların hepsinin katalogları yapıldı. İrsika bunları neşretti. Merak edenler bakabilir. Fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi, matematik, felsefe, ilahi, ne aklınıza gelirse, dini ilimler dışında hepsinde Osmanlılar zamanında yazılmış inanılmaz eserler var. Geçen askeri eserler külliyatı neşredildi Arap alfabesiyle. Bir koca cilt askerlik üzerine yazılmış Osmanlı'da eserler. Bunlar da elimize gelenler, bir de gelmeyenler var. Yani Osmanlılar bu dili gayet güzel kullandılar. Bunu bir ilim dili haline getirdiler Türkçeyi ve bu şekilde ilim yaptılar. Bunu kimse inkar edemez. Sonra sizin dediğiniz gibi bunu bir sanat haline getirdiler. Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi. Kahire'de okundu. İstanbul'da yazıldı. İstanbul hattatlarının ve İstanbul'da yazılmış musafların, levhaların benzeri hiçbir yerde yoktur dünyada. Dünyanın neresine giderseniz gidin Arap alfabesinin İstanbul kadar güzel yazıldığı bir yer göremezsiniz. Bunu da iddialı olarak söylüyorum. Zaten başkaları da söylüyor. Bu nasıl oluyor bünyemize uygun olmayan bir lisan? Yani bu dil biz bünyemize uygun değil. Kerhen kabul etmişiz. Ama bu kadar bu dili sahiplenmişiz. Bu dilde büyük bir ilim literatür meydana getirmişiz. Kütüphaneleri doldurmuşuz. Duvarları doldurmuşuz.
Peki bunu ilim ehli yaptı ya da sanat ehli yaptı halk?
Gelelim halka. Hı hı. Bunu daha önce de konuşmuştuk ama güzeli tekrar etmek güzeldir. Halk arasında okuma yazma nispetinin hep az olduğundan, çünkü Arapçanın zor olduğundan, lisanımıza uymadığından bahsediliyor. Bir kere ben buna katılmıyorum. Diyeceksiniz sizin katılmamanın ne ehemmiyeti var? Ama rakamlar konuşur. Elimizde Osmanlı Devleti'nde okur yazar nispetine dair rakamlar var. Ve bu rakamlar resmi rakamlardır. Yani seyyahların rakamları yanlış olabilir. Sıradan ama devletin yapmış olduğu sayımlar neticesinde ortaya koyduğu rakamlar var. Bu rakamları Devlet İstatistik Enstitüsü neşretti. Dileyenler oraya da bakabilirler. Bu rakamlar muayecesinde Sultan Abdülhamit'in son yıllarında 1897 ve 1903 yıllarında Türkiye'de okuma yazma nispeti %60'tır. Biz bu nispeti 1960 yılında tekrar yakaladık Latin alfabesiyle. Bunu da altını çizmek istiyorum. Hatta bu istatistikleri Latinize eden ve neşreden heyetin başındaki bir tarihçi hocamız utanmadan çıktı, dedi ki Cumhuriyet devrinden önce Osmanlı'da okuma yazma nispeti %7 idi. Latin alfabesi geldi, millet okur yazar oldu. Bu yalanı milletin gözüne baka baka söyledi. Halbuki kendisi o heyetin içinde, heyette yüzde, o hazırladığı çalışma.
Peki o raporu kimse sunmadı mı? Yani onu dinleyenler arasında hiç kimse.
Kim biliyor bunları? Kim araştırıyor? Herkes kulaktan dolma bilgilerle Türkiye'de ilim yapıyor. Bunlar gizli değil. Herkes evet, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün sitesinden buna ulaşabilir. Bende var. Siteye de koymuş Devlet İstatistik Enstitüsü. Çok daha araştırma yapmak isteyen İlmiye salnameleri var. Özür dilerim. Marif salnameleri vardır Osmanlı'da. Her yıl çıkarılır. Kaç mektep var? Mektepte kaç talebe var? Kaçı özel? Kaçı resmi? Kaçı Müslüman? Kaçı gayrimüslim? Kaç öğretmen var? Hangi dersler okutuluyor? Kaçı kız? Kaç erkek? Bunlara bakabilirler yani.
İstatistikler yani. Yıllık istatistikler.
Hatta ben orada bir şey tespit etmiştim. İzmir'de ilk mektep şahsa düşen, yani nüfusa düşen ilk mektep sayısı şimdikinden fazla. Her köyde ve mahallede ilkokul varken Cumhuriyet'ten sonra hepsi kapatıldı. İmamlar ders vermesin diye.
Onu yeni öğretmen yetiştirmek lazım çünkü.
Her kazada rüştiye vardı. Bu rüştiye hocaların bir kısmı sarıklı olduğu için o rüştiyenin hepsi kapatıldı. Rüştiye ortaokul demek. Osmanlı Devleti'nin yıkılırken bütün kazalarda, ilçelerde orta mektep vardı. Bila istisna. Cumhuriyet devrinde çok az ortaokul vardı. Geriye bir dönüş var. Sebebi de anlattığım bu sebepler. Onun için bunların hepsi ideolojiktir. Rakamlar ortadadır. Kim ne derse desin, Osmanlılar'da mektep sayısı ve okur yazar sayısı asla söylendiği gibi değildir. Osmanlı Devleti'ndeki okur yazar sayısı 1960'lardan sonra açılan okuma yazma kurslarıyla yakalanmıştır. Tabii 1928'de yapılan harf inkılabı bir ideolojik maksatla yapılmıştır. Halk kolay okusun, öğrensin diye değil. Mazi ile bağları kesmek. Bu çok açık bir şekilde zamanın ideolojileri tarafından söylenmiştir.
Peki bu bile, evet onu soracaktım.
İsmet'in yani bunu açıkça söyledi. Harf inkılabını yapma maksadımız hatıralarında var. İsteyen okuyabilir. İnsanların okuma yazma öğrenmesi değil, okur yazar sayısını arttırmak değil, maziyle bağı koparmaktır. Bunu açıkça söyledi. Zaten sonraki icraat da bunu gösteriyor. Osmanlıca tabela, kitap, gazete yasaklandı. Bütün Osmanlıca kitaplar, dergiler evlerden alınarak toplandı. Umumi meydanlarda yakıldı. Pek çok Osmanlıca evrak yurt dışına satıldı. Üzerinde Osmanlıca yazı bulunan posta kartlarının bile postanece kabul edilmemesi talimatı verildi. İnsanlar arasında bu yazı yayılır diye. Buradan anlıyoruz ki. Hatta sonra bir kanun çıkarıldı. Din yoluyla dilimize giren yabancı kelimeleri nedir bunlar? Arapça kelimeler. Atılmasına dair kanun var. İsmet İnönü'nün teklifi. Bakın Farsça değil. Latince değil. Dilimizde bir sürü Latince kelime var. Latin asıllı kelime var. Hı hı. Fransızca'dan geçmiş bize. Avrupa temaslar.
Yani dili temizlemek için yapılmıyor aslında.
Evet, Farsça kelime onlar değil. Sadece bakın din yoluyla dilimize giren yani Arapça kelimeler. Maksat Kur'an-ı Kerim'le ve İslami maziyle bağı koparmaktır. Bu çok normal. Ben bunu kötülemek, hakaret için söylemiyorum. Her devrim böyle yapar. 1920'lerde Türkiye'de yapılan inkılap da aynısını gütmüştür. Yani hiç kimse Latin alfabesiyle biz okur yazar olduk, okur yazı sayısı arttı, bunu söylemesin. Okuma yazma nispeti artmamıştır. İslam harfleriyle yazılan kitaplar, romanlar günümüzde bile yoktur. Sultanahmet zamanında okunan gazete sayısına hala kişi başına göre ulaşmış değiliz. İstanbul'da 70-80 tane gazete çıkarken... Yok,
baskıcı dönem diye de eleştirilen dönem.
Bugün o kadar yoktur. O zaman yetişmiş olan romancılar, ki roman bize Avrupa'dan gelmiş, orijinal bir şey değil malum, edebiyat türü değil. Bugün yetişmiyor. Birkaç tane romancımız var. Onlar da mevzularının parlaklığı sebebiyle tutulmuşlardır, mükafat almışlardır. Türkçeleri bozuktur. Okuduğunuz zaman onların da, ama onların suçu değil o. Bizde marif fin zararıdır. Yani çok meşhur romancılarımız bizde. Siz de isimleri lazım değil, siz de az çok bilirsiniz. Bunların edebiyatları bozuktur. Yani bu söylenenlerin hiçbirisi hakikati aksettirmiyor. Harf inkılabı ne Arapçanın, Arap alfabesinin zorluğundan ne Türk diline uymamasından kaynaklanıyor. Tamamen ideolojik bir inkılaptır. Ve hiçbir zaman bekleneni vermemiş. Harf inkılabı olmuş. Ertesi gün Osmanlıca bilen ve Latin alfabesi bilmeyen herkes okur yazar olmaktan çıkmıştır. Sıfırlamışsınız bir kere. Ama şu da var. Osmanlı mekteplerinde zaten mektebe gidenler zaten Latin alfabesi öğreniyor. Benim babaannem Zühtü Paşa mektebi ibtidaisinde okurken İstanbul'da Fransızca okumuştu ilkokulda. Latin alfabesini biliyordu. Yani Osmanlı çocuğu olduğu halde. Yani Osmanlılar Latin alfabesini zaten Fransızcadan dolayı biliyorlar. Ama mektebe gidenler. Mektebe gitmeyenler bilmiyor. Mektebe gidenler
ama
zaten
biliyor olmak da kullanabilmek anlamına değil, gelmiyor çoğunlukla.
Okumanız lazım. Arap alfabesini bilenler de okumuyor unutuyorlar. Yani bu böyle bir şeydir. Evet. Bisiklete binmezsiniz unutursunuz. Sonra belki tekrar hatırlanır ama alfabe de böyledir.
Şimdi tabii böyle baktığınızda aslında hani ideolojik adım atmaya çalışırken kültüre, sanata, edebiyata, yazı diline, konuşma diline de ciddi anlamda sekteler vurulduğunu görüyoruz ki konuşma dilimiz de bundan çok etkilenmiş. Evet. Birkaç kelimeyle konuşan bir topluma dönmüşüz.
Evet, şimdi tabii onda başka şeyler de var. Bir, ayrıca bir dil inkılabı var. Dili sadeleştirme inkılabı. Bu alfabe inkılabıyla paralel yürütülmüştür. Bu tabii Türkçe dünyanın en güzel lisanlarından
İhtiyacı
biri.
İhtiyacı var mıdır dilin sadeleşmeye?
Efendim dil canlıdır.
Evet, organiktir
dil
zaten.
Dil canlıdır. Kendiliğinden bazı kelimeler unutulur. Bazı kelimeler argoya dönüşür. Argodan bazı kelimeler fasihe dönüşür. Dışarıdan kelimeler girer, dışarıdan da kelime. Biz buna karşı değiliz. Yani dil canlıdır. Tutup da şimdi arkaik bir kelimeyi bulup da konuşmanın manası yok. Ama dile müdahale hıyanettir. Türkçe belki dünyanın en mükemmel dili değil. Ondan daha mükemmel diller var. Ama Türkçe güzel bir dildir. Ahenkli bir dildir. Bunu başka dilleri dinleyenler bilirler.
Evet, melodik.
Bu dile bu kadar hıyanet etmek Türklere mahsus bir hıyanet olmuştur ve çok acıdır. Gerek alfabe, gerek bakın dünyanın hiçbir yerinde alfabe inkılabı yok. Sadece bizde var. Hani diyeceğiz Arnavutlar da yaptı ama o bizim tesirimizde, yani Jön Türklerin tesiriyle yaptılar. Onlar da aynı şey orada. Ruslar oradaki Türklerin zorla alfabesini değiştirdiler. Türkiye'li irtibatı olmasın diye.
Aynı.
Mao bile Uygurlara bunu tatbik etmedi. Hiç kimse bunu yapmamışken Mao kültür devrimi yaptığı halde Çin alfabesini değiştirmesi. Yani Çin yazısı çok zor bir yazıdır. Ama bizde bu yapıldı. Tarihte tektir. Bununla da övünüyorlar. Bir şeyin tek olması bazen de çok kötü olduğunu gösterir yani. Kimsenin cesaret edemediği
bir arkasından gelmemiş. Evet.
Bu
yani
böyle. Ve bir de el ibretülil havatim. İş neticeye göredir. Harf inkılabı ve dil inkılabı faydalı mı olmuş, zararlı mı olmuş? Vallahi ne kadar faydalı olmuş diye terane okurlarsa okusunlar. Hakikatler ortada, rakamlar ortadadır. Dil inkılabı da, harf inkılabı da bu milletin kültürü için zararlı olmuştur. Ve en zararlı olan da odur. Millet şapka giymemek için ayaklanmış. Tamam, yani o da insan haklarına aykırı ama daha zararlısı harf inkılabıdır. Ama harf inkılabı o kadar reaksiyon olmamış, enteresan. Halk yani onun vahametini anlamamış. Hatta derler ki Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir biraderi varmış, Seyyid Taha Efendi. O Şeyhülislamlık'ta vazifeliydi, sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda heyet azasıydı. Büyük bir alim. Harf inkılabını duyunca demiş ki keşke milletin boynuna haç assalardı da harf inkılabını yapmasalardı. Bu inkılap insanları dinden uzaklaştıracak. Ve bunun üzüntüsünden felç olup öldüğü söyleniyor. Düşünün, bu kadar vahim bir hadise. Fazla reaksiyon göstermemiş kimse. Şimdi bununla iftihar ediyorlar. O da ayrı bir şaşılacak bir şeydir.
Tabii yani kimseden ses çıkmaması belki de buna ihtiyaç vardı gibi bir izlenim de oluşturmuş olabilir.
Devamlı o imaj veriliyor işte anlattığım sebeplerle. Yani kaçınılmaz da bir de devamlı kargacık burgacık kelimeler, şey Arapça çok zor, karikatürler var. Kargacık burgacık, bizim çocuk öyle derler. Kargacık burgacık, sanki Latin alfabesi kargacık burgacık değil. Sivri sivri insanların gözüne batan şekilde. Yani bu alfabenin sonra bir de haysiyetsiz bir şey ya. Sen 4000 yıllık tarihi olan bir milletsin. Tutup da daha düne kadar savaştığın, seni sevmeyen, istemeyen insanların, insan lazım olsa almaz. Alfabesini alıp da kabul eder mi? Onları sevindirir mi? Aşağılık bir şey bu. Çok adice bir şey.
Yani daha evet dediğiniz gibi birkaç ay öncesine kadar savaşmışsınız onlarla.
Aldın bari Göktürk alfabesini al. Demişler zaten. Efendim Göktürk alfabesini alalım madem. Demiş ne işimiz var bizim onlarla? Biz Avrupalı olmak istiyoruz. E peki Latin alfabemizi kullanınca Avrupalı oluyor musunuz? Oldunuz mu? Bakın şimdi.
Hala.
Avrupa'da demokrasi var, sende var mı? Avrupa'da insan hakları var, sende var mı? Avrupa laikliği din ve vicdan hürriyeti olarak tatbik ediyor. Sen din baskısı olarak tatbik ediyorsun. Avrupalılar milliyetçiliği, milli kültürün inkişafı olarak tatbik ediyor. Milletler hür, rahat içinde yaşıyor. Bizde milliyetçilik ırkçılıktır. Demek ki alfabe almayla batılı olunmuyor.
Olmaya da ihtiyacımız var mı acaba?
Var mı? Sen kendi hasletlerini değerlendir. Osmanlı'da olan hasletler yok mu? Osmanlı yok mu din ve vicdan hürriyeti? Osmanlı insan hakları, inanın Osmanlı bir şeriat devleti olduğu halde Müslüman olmayanlar şimdikinden çok daha rahat idiler. Osmanlı demokrasi olmadığı halde demokrat idiler. Bakın demokratlık farklı bir şey, demokrasi farklı bir şey. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazımdır. İnsanlar bunu birbirine karıştırıyorlar. Demokrat olunmadan demokrasi olmaz.
Önce kişisel
biz
olarak
demokrat değiliz. Hiç kimseye karşı demokrat değiliz. Ama Osmanlılar demokrattırlar. Bu mühim. Ama demokrasi yok orada. Ama demokratlık var. Esas olan bu. Adalet. Adalet sadece mahkemede midir? Kur'an-ı Kerim adaletin bütün insanların vazifesi olduğunu anlatıyor. Önce insan adil olacak. Nerede adil olacak? Çoluk çocuğuna. Nerede adil olacak? Eşine. Nerede adil olacak? İş yerinde. Nerede olacak? Teraziyle tartarken. Nerede olacak? Para üstü verirken veya para verirken. Bunların hepsi adalettir. İnsan tabiatında adalet yerleşmedikçe memlekette adalet
mahkemede
zaten olmaz. Mahkemede adalet arıyorsunuz ama siz adil değilsiniz. Siz demokrasi olsun diyorsunuz ama siz demokrat değilsiniz. Problem burada. İşte siz eğer özünüze dönerseniz Osmanlı'nın tutup da şimdi 100 yıl 200 yıl önceki şeyini alacak haliniz yok. Fenlini, tekniğini geri kalmış. Siz onun müspet hasletlerini alacaksınız. İngiltere'nin için dünyanın en güçlü devletidir. Çünkü İngilizler muhafazakardır. Muhafazakar tutuculuktan farklıdır. Tutucu iyi kötü her şeyi tutan kişi derler. Bu bir hastalıktır. Taassup derler biz de buna. Muhafazakar ise mazide iyi olan şeyi muhafaza eder. Sırf eski diye değiştirmez.
Taşınması ama gerekeni mazide, taşır yani. Yük taşımaz öyle
kötü,
mi?
Evet. Mazide kötü olan bir şeyi de sırf mazide var diye muhafaza etmez. Biz tam tersiyiz. Biz eski diye bir şeye sırf eski diye atarız. Sırf eski diye. Faydalı mı değil mi diye bakmayız. Ama bazen de sırf eski diye pek çok yükü sırtımızda götürürüz. Evet. Bu bizim problemimizdir. Ve büyük devlet, büyük millet olmak istiyorsak çok hamasi oldu. Rahat huzur içinde yaşamak istiyorsak bir kere önce bunları yani kendi değerlerimizi kullanmamız lazım. Kullanamıyorsan Avrupa'dan al. Ama biz ne kendi değerlerimize sahip çıkmışız ne Avrupa'nın değerlerini alabilmişiz. İşte bu şeye benzer. Karga keklik gibi yürümek istemiş, kendi yürütmesini unutmuş. Taklidi za kepki hıramanı güldürür demiş şair. Yani ne öyle olabilmiş, ne öyle olabilmiş.
Ne kendi olmuş ne de benzemeye çalıştığı gibi olmuş.
Bu da maalesef işte aşağılanma eseri. Onun için bütün dünya bizi aşağılıyor. Halbuki biz aşağılanacak bir millet miyiz? Mazimizde, kültürümüzde, tarihimizde, geleneklerimizde. Hala da bu millet ayakta duruyorsa o eski değerlerin iyi kötü devamıyla duruyor. Bakın devleti yok etmek için. Aileyi yok etmek için devlet uğraşıyor. Gazeteler uğraşıyor. Medya uğraşıyor. Mektepler uğraşıyor. Herkes uğraşıyor. Yine sağlam bir aile var. Eskiden kalma. Cemiyet ayakta duruyor. Onun için insanlar hasta komşusuna yardım ediyor. Onun için insanlar sokakta gördüğü köpeğe su veriyor. Bu eski çok değerlerden geliyor.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.